Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Ben Deniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte yine gündeme dair irfana taalluk eden konuları ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam yayınlar aslında bizim diyorsun. Bir akışımız var. İşte Resulullah Efendimizin özellikle sahabesiyle birlikte o hikmete ilişkin bize bırakmış olduğu mirası, Peygamber Efendimizin görevlerinden, Kur'an'daki ifade edilen görevlerinden
yola çıkarak önemli görevden birisi olarak,
tahlil etmeye başlamıştık. Fakat bu ara gündem de çok, Türkiye malum gündem her zaman sıcak olur. Bir spikerin talihsiz beyanatı oldu hocam. Kendi önüne konulan metinden dışarı çıkarak dedi ki, yani işte bu dedi Cumhuriyet'in kuruluşuyla biz dedi, efendim ümmet olmaktan çıktık, ümmetlikten kurtulduk, toplum olduk. Sonra bir başka sanatçının da aynı şekilde işte, kul olmaktan çıktık, birey olduk. Şimdi ya cumhuriyet bir idare şekli olarak bizim şerefyab olduğumuz bir efendim bir özelliğimizi sahip. Şöyle hocam yani kulluk ve ümmet olmak.
Tabii.
Bunlar bizim şerefyab olduğumuz özelliklerdir.
Bunları bize soyutluyorsa biz bunlardan
evet,
o zaman.
Yani o zaman nasıl bir hani bir idare şekli olarak bunu hakikaten evet. Nasıl nereye koymak lazım? Ümmet ne demektir?
Evet.
Kul ne demektir? Buralar biraz böyle sanki çok yanlış anlaşılıyor gibi hocam. Onları bir tahsiye edelim diye.
İnşallah olur efendim. Şimdi ümmet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçen ve hakikaten toparlayıcı, kuşatıcı anlamı olan önemli bir kavram ve daha sonra da üzerinde imal fikredilmiş, farklı şekillerde de anlam yüklenerek zenginleştirilmiş bir kavram. Bir defa Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın diğer peygamberlerden farklı olarak sadece bir kavme değil, bütün insanlığa yani ya eyyühennâs hitabıyla yani ve ya eyyühellezîne âmenû hitabı aynı anda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verilmiş olmasından dolayı ve onun bütün alemlere rahmet olması ve peygamber olduğunun da ifade edilmiş olması Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin bütün insanlık alemini ümmet olarak görmesine vesile olmuştur. Peygamberimizin karşısında insanlık iki ümmettir. İki ümmettir. Bir ümmeti icabet vardır. Bir ümmeti davet vardır peygamberimizin muhataplığı bakımından. Yani Hazreti Peygamber'in davetini ilk defa duyan ve henüz ona icabet etme şerefine erememiş olanlar vardır. Veya hiç duymamış olanlar vardır ama onlar da potansiyel olarak bunu duyup kabul etmişler.
Ümmettir onlar da.
Onlar da ümmettir. Bir de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinden haberdar olmuş ve o yüce davete tabi olma şerefine rıza göstererek tebaiyet göstermiş olanlar da ümmeti icabettir. Yani bütün Müslümanların özelliği ümmeti icabet olma şerefidir.
Biz ümmeti icabetiz yani.
Biz ümmeti icabetiz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayet-i kerimede Allah ve Resulü sizi ihya edecek bir şeye davet ettiği zaman siz ona icabet edin. Buyuruyor. İşte bu Allah'ın ve Resulünün davetine icabet eden kimselere biz İslam tarihi boyunca ümmeti icabet diyoruz. Dolayısıyla ümmetçilik veya ümmet fikri bu topyekün ırklarına, renklerine, cinslerine, ülkelerine, statülerine, efendim üniformalarına bakılmaksızın her inanan, Peygamber Aleyhisselam'a icabet eden her insan o Muhammed ümmetinden, ümmet icabetten olma şerefini kuşanmış demektir. Yani burada bir nasyonalite, yani bir milliyetçiliği.
Bir evrensel bir kavram değil mi
aynen,
hocam? Yani?
Bir evrensel,
ümmet icabet tabii, evrensel bir kavram.
Evrensel bir kavram.
Din, dil, ırk tanımıyor.
Hepsini kaynaştırıyor.
Affedersin din değil de ırk ve dil tanımıyor.
Renk tanımıyor.
Renk tanımıyor.
Ama sadece bir inanç
bağlamında.
Kendilerine ulaşan bu davete biz icabet ettik demek bahtiyarını erenler ümmet icabet olma şerefini elde etmiş oluyorlar.
Burada hocam şey de var yani şimdi ırk, renk, millet. Bunların hepsi doğumla aslında seçemediğimiz şeyler.
Tabii,
yani.
Tabii bizim irademizin dışında.
Evet.
Yani biz dünyaya gelirken bize siz hangi ırktan olmak istersiniz? Hangi ülkede olmak istersiniz? Hangi anne babadan olmak istersiniz?
Hangi milletten olmak
hangi
istersiniz?
Hangi milletten? Bunları bize sormadılar.
Sormadılar.
Bunlar bizim irademiz dışında ilahi kudretin, takdir ilahinin bize lütfettiği, verdiği şeylerdi. Yani övünebileceğimiz ya da yerinmemiz gereken şeyler değildir. Dolayısıyla bir kimse falan milletten olmakla övünmede hakkı değildir.
Evet. Seçemediğimiz şeylere niye övünelim hocam?
Seçmemiş çünkü. Ama falan ümmetten olmak, falan davete icabet etmiş olmakla övün edebilir, yerin edebilir. O çünkü kendi iradesiyle, yani Hazreti Peygamber'in ümmetinden olmak, ümmet icabetinden olmak, gerçekten son ümmet olmak itibariyle, rahmeten lil alemin olan bir peygamberin ümmeti olmak itibariyle çok şerefli bir vasıftır ve önlesi bir şeydir. Bir de öbürlerine de dışlamıyor. Onlara da bir ümmet diyor İslamiyet. Yani onlara da ümmeti davet diyor. Potansiyel Müslüman olarak görüyor. Onların da günün birinde İslam'ın güzellikleriyle tanışabileceğini, onların da bu davete icabetle şereflenebileceklerini kabul etmiş oluyor. Evet. Ben bu bakımdan baktığınız zaman çok anlamlı bir değeri var.
Hocam, bir tarafında hani ümmetin çok böyle derin ve dediğiniz, bahsettiğiniz, arz et, yani söylediğiniz gibi çok güzel anlamları var. Ama diğer taraftan mesela kuşlar da bir ümmet aslında, değil mi?
Tabii.
Yani varlıkların aslında öbek öbek oluşlarını ifade eden bir kavram.
Aynen.
Aslında.
Yani bir anneden doğmuş, çoğalmış aile fertleri gibi kelimesiyle ümmet kelimesi aynı kökten. Evet. Anne demek.
Anne demek.
Ümmet onun annesi. İmam aynı kökten, onların önderi manasına. Dolayısıyla yani ümme, imam gibi kavramların türediği bu ümmet kelimesi aslında baktığınız zaman insan gruplarını, insanların mütecanis olan, birbirleriyle son derece uyumlu olan grupları ifade ediyor ve böyle doğuştan getirilen özelliklerden değil, insanların kendi tercihleriyle getiren özelliklerden oluşan bir ümmet oluşturuyor. Yani insanın rengi siyah, beyaz, sarı olabilir. Yani insan bunu kendi tercih etmiyor. Ama düşüncesi, anlayışı, idraki o siyah insanlarla beraber olmaya daha yatkınsa ve orada olmak istiyorsa onun önüne engel koymanın bir anlamı yok ki.
Evet.
Dolayısıyla İslam bunu yapıyor işte. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccında da yaptığı, anons ettiği, insanlığa ilan ettiği husus bu. Yani hepiniz Adem'densiniz. Ademse topraktandır diyerek insanlar arasında sarının beyaza, beyazın sarıya, siyaha, hiçbirinin diğerine üstünlüğü olmadığını ve Allah Teala'nın Hucurat suresindeki inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile li ta'rafu. Yani ey insanlar, ey Ademoğulları, biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve sizi birbirinizle tanışasınız, birbirinizin kadru kıymetini bilesiniz. Taarufu da o mana da var.
Evet, evet.
Yani birbirinizin kadru kıymetini bilesiniz. Karşılıklı
hocam?
Olarak evet. Evet. Yani değer atfedesiniz birbirinize.
Evet, evet.
Bu çok önemli bir şey. Yani
yine irfanla da bağlantısı var değil mi hocam?
Aynı kökten.
Yani aynı kökten.
Evet. Birbirinize değer atfedesiniz, değerinizi bilesiniz diye sizi kabilelere, ailelere, milletlere ayırdı. Ama sizin en değerliniz, en yüce olanınız Allah katında inna ekremakum
Allah katında en değerliniz
takva sahibi olandır.
Yani tam oraya geçmeden şeyi söyleyeyim, çok güzel bir geçen bir bahis okudum. Diyor ki Allah'ın diyor peygamber gönderdiği her diyor kavim diyor aslında hikmetten bir nasibi vardır diyor.
Kesinlikle.
İrfandan ve hikmetten bir nasibi vardır.
Kesinlikle tabii.
Tam da sizin taarufuyla yani evet. Karşılıklı birbirinizi tanışasınız diye. Aslında birbirinizden irfandaki hissenizi, nasibinizi bilesiniz diye.
Zaten irfan kelimesinin özünde evet. O var. İrfan kelimesinde birlikte yaşayarak manevi ve ruhi tecrübelerle bir bilgi aktarımı oluşturmak
evet,
demektir. Yani
evet.
Litaarufu de o taallum gibi değil. Taallum evet. Bilgi öğreniyorsunuz. Ama taarufu de siz ondan tecrübe alıyorsunuz. O sizden alıyor. Karşılıklı olarak hakikaten bu adam.
Tecrübe.
Tabii.
Tecrübe paylaşımı.
Aynen öyle. Bu benden daha ilerideymiş bu konuda diyor. Öbür ya sen de benden daha bu konuda öndeymişsin meğer diye birbirini daha çok takdir etmeye ve daha çok bir arada yaşamanın önemini fark etmeye başlıyorlar. Yani itaarufu da orada çok ince bir anlam. Biz onu itaarufu yani sen Arapsın, sen Türksün, sen Acemsin değil sadece. Evet o da var ama sadece o değil. İtaarufu Allah mutlak olarak kullanıyor orada.
Evet.
Yani birbirinizi tanıyasınız, kadri kıymetini bilesiniz, değerini bilesiniz, statüsünü bilesiniz.
Hocam tam da burada aslında ümmet yani irfanın en üst düzeyde yaşandığı bir cemiyettir, cemaattir diyebilir miyiz?
Kesinlikle öyledir. Şimdi bakın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evlendiği zaman Hatice validemizin kendisine armağan ettiği bir kölesi var malum. Zeyd İbn Harise. Bu Zeyd işte bir baskın sırasında kaçırılmış bir çocukcağız. Sonra Mekke'de satılmış. Hatice validemiz onu işte satın almış pazardan. Böyle bir yernek var o zaman malum. Sonra da peygamberimize hediye etmiş. Fakat bu arada Zeyd'in babası, amcası hacca giden duymuş ki oğlum Mekke'de ve Muhammed'in evinde diye koşmuş gelmişler. Anlatmışlar sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde olduğunu duyunca. Gelmişler, demişler ki sen faziletli bir insansın. Bu delikanlı bizim evladımız. Bize evladımızı geri versen bedeli neyse verelim size. Ne kadar para ödediyseniz buna, bunu verelim size. Alıp götürelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki bizim demiş öyle bir şeyimiz yok. Akdimiz yok. Yani kendisi bilir demiş. O aramızdaki statü yani böyle sahip köle gibi değil. O demiş eğer hakikaten sizin yanınızda gitmek isterse elbette. Hiçbir bedelle söz konusu olmadan ben ona izin veririm. Gidebilir demiş. Ama benimle kalmak isterse sizden de istirhamım, onu zorlamayın demiş. Dönmüşler, soymuşlar. Demiş ki bu zaten o kadar çok iyilik gördüm ki izin verirseniz ben burada kalmak istiyorum.
Ya hocam şimdi, bu hakikaten ne kadar ilginç bir şeydir
muhteşem
ya.
Muhteşem bir şey. Şimdi, evet. Şimdi bakın yani bu biri köle, siyahi, öbürü efendi, aralarındaki ilişkiye bakın. Yani ümmet olmak böyle bir şey işte.
Evet.
Yani ümmet nazarıyla olaya bakıp
hatta
da.
Hatta hocam parasını teklif ederken diyorlar ki ya senin aldığın bir miktar var biz onu verelim. Ama sen kerim bir zatsın.
Fazla isteme bize.
Fazla isteme diyorlar.
Kâr isteme diyorlar ya.
Hatta onu zannediyor ki efendimiz ya sen diyor size diyor ben bu böyle bir şey yok dediğiniz gibi. Evet. Ama çocuğa soralım dedikten sonra isterseniz diyor o size gelmek isterse hiç bela bedel diyor.
Aynen öyle söylüyor. Evet, diyor. Evet yani yeter ki o gidecek olsun. Ama yani kalmak isterse de siz izin vereceksiniz diyor.
O da seviniyorlar. Diyorlar ki nasıl olsa oğlumuz bizimle gelir diyorlar.
Kesin gözüyle
bak. Ama bakın nasıl bir şey ki.
Yani işte o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani ümmet gözüyle gördüğü insanların ona olan bağlanışı. Ya da tersten Peygamber Efendimiz'in kendisine bağlanan insanlara ümmet gözüyle bakışındaki
muhteşem anne şefkati var değil mi hocam?
Anne yani, şefkati, baba şefkati.
Rahmeten lil alemin.
Zaten ümmet olduğuna göre. Evet, yani o mi? Peygamber tamam. Aleyhisselatü Vesselam onun, bütün ümmetin annesi gibi aslında. Yani.
Allah Allah.
Yani evet. Merhametle. Çünkü Allah onu hem وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ orada rahmetle anıyor. Hem لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ayet-i kerimesinin sonunda رَوْفُ الرَّحِيمُ diye anıyor. Hem Uhud'daki o işte savaşa katılma sebebiyle ortaya çıkan ihtilaftan sonra kılıç kuşanma meselesi var ya oradaki hadiseyi naklederken febime rahmetin minallahi diye anıyor. Yani sen Allah'ın sana verdiği rahmet ve merhamet sayesinde onlara yumuşak davrandın diye yani ayetlerde böyle sıkça vurgu var peygamberimizin merhametine. O işte bir hakikaten dediğiniz gibi bir anne şefkati gibi ümmeti kuşatıyor.
Hocam böyle bir anne şefkatiyle rahmeten lil alemin bir insanın tam böyle hani ümmetin olduğumuz devlet yeter diye bize muhteşem bir imkan sağlayan bir sen statüyü bırakıyorsun.
Evet.
Tam da o dönemlerde aslında hani bu Nazi Almanyası'na ya da Mussolini Hitler İtalya faşizmine giden yolda böyle ulus devlet, ulus toplum kendi tamamen hiçbir rengin olmadığı, farklılığa tahammül edilmeyen toplumlar oluşturma arefesinde sen diyorsun ki biz bu ümmetten kurtulduk. Bu topluma şimdi evrildik. Yani
ırkçılığa
nasıl
dönüyoruz.
Nasıl bir fukaralık bu kardeşim?
Irkçılığa yani. Dönüyoruz. Yani daraltıyoruz yollarımızı. O geniş ana caddeden gitmiyoruz. Artık geç yolundan biz gideceğiz. Demek ki bir şey bu yani.
Evet, aynen öyle hocam.
Yani
neden kurtuluyor musun yoksa kapana mı
esarete mi yani? Razı oluyorsun? Gerçekten çok anlam vermekte zorlanıyorsan. Ama yani bizim inancımıza ve anlayışımıza göre hakikaten ümmet fikri kuşatıcı, kucaklayıcı bir fikirdir. Ümmet mensuplarının tek bir devlet altında toplanması mümkün olmayabilir her zaman. Ama onların gönüllerinin bir ve beraber olması, aynı dava etrafında, aynı ideal etrafında buluşması çok daha kolay olur. Ama siz bunları ırkları sebebiyle, milliyetçilik, ulus devletçilik fikriyle ayrıştırırsanız bir araya gelmeleri zorlaşır. Nitekim öyle oldu. Evet. Uzunca bir süre Türkiye, yani bu İslam ülkeleriyle bir araya gelemedi. Evet. Yani yeniden o eski defterler karıştırılıp gerçek manada İslam'ın Osmanlı geleneklerinin ortaya çıkması ve milliyetçiliğin de aslında ümmetçiliğe mani olmayan bir anlayış olduğu ortaya çıktıktan sonra bizim diğer ülkelerle, İslam ülkeleri kastediyorum, barışmamız ya da İslam Birliği gibi bir işbirliği teşkilatı kurmamız mümkün oldu. 76'da kuruldu. Yani 1924'te ümmetçilik ve şey kaldırıldı, hilafet ve saltanat kaldırıldı ama İslam İşbirliği Teşkilatı ancak 1976'da kurulabildi. Niye? Çünkü o süreçte İslam ülkelerinin lideri öyle veya böyle bir şekilde Osmanlı'ydı. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne geçti. İstanbul'du. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne geçti bu. Türkiye Cumhuriyeti milliyetçilik ve işte bir bakıma ümmetçiliğe de ederek ulus devlet ilgisiyle ve alakasıyla oradan uzaklaşınca arkasının onlara dönünce isterse onlar da başlarının çaresine baktılar. Evet. Onlar da küstüler tabii ki. Tabii bu arada bir şeyde de Orta Doğu'da da yani o genç Osmanlılar, Jön Türkler zamanında ve meşrutiyet dönemlerinde Arap ülkelerinde özellikle Suriye ve Mısır gibi yerlerde
takım yanlışlar yapılmıştı.
İngilizlerin tahrik ve teşvikleriyle Türkçe öğretilmek gibi bir garabet işlenmiş. Yani 400 sene, 500 sene egemen olmuşsunuz o coğrafyada. Sizin ecdadınız böyle bir şeye tevessül etmemiş. Herkes kendi diliyle konuşsun. Ana dilini serbest bırakmış. Resmi dil olarak Türkçe demiş ama asla vatandaş Türkçe konuş gibi bir tercihte bulunmamış. Ama Cemal Paşa ve benzerleri Suriye ve civarında zorla Türkçe öğretmeye, Türkçe'yi yaygınlaştırmaya çalışmışlar. Niye? İşte o şeyden kaynaklanan Fransız ihlalinden sonra meydana gelen algıdan dolayı.
Yani bu aslında biraz da hani bir takım klişelerin devamı bir ifade yani. İşte Araplar bizi arkadan vurdu.
İşte aynı propaganda. Ama şu propaganda hep yapılıyor. Yani Türklere dönünce deniliyor ki bak Araplar sizi arkadan vurdu dediğiniz gibi bize de onlara da deniliyor ki Türkler sizi yeter kadar sömürmüşsünüz zaten.
Evet. O da Araplarda öyle bir şey var hocam. Evet, yani siz bizi bu kadar senede sömürdünüz diye. Yani onlara da ya kardeşim sen kimin dilini konuşuyorsun? Sen İtalyanlar mesela şurada kaldılar. Cezayir'de neler oldu? Yani. İşte efendim Fransızlar burada İtalyalar affedersiniz şeyde kaldı Libya'da.
Libya'da kaldı.
Fransa Cezayir'de kaldı. Evet. Burada buyurun. Yani
ne oldu görün yani. Evet. Şimdi 500 sene kalmış Osmanlı size dilini mi dayatmış?
Yani.
Veya sizin o zaman ürettiğiniz petrol ve benzeri çok muhteşem güçleriniz vardı. Onları mı aldı götürdü Türkiye'ye Osmanlı? Yani herkesin kendine yeter bir ürettiği vardı. Sadece belli bir cizye veriyordunuz o kadar. Yani
evet.
Yani sömürecek kadar hani petrol olur da yani bugün olduğu gibi petrolünü alır satar dünyaya. Eyvallah o zaman böyle bir şey de yok yani.
Evet.
Yani hele hele Suudi Arabistan'a her yıl sürre alayıyla binlerce altın hediye gönderiliyor. Hmm. Orada fukaraya dağıtılıyor.
Evet.
İstanbul'dan Medine'ye tren yolu yaptırılıyor. Evet, yani evet. Düşünebiliyor musunuz? İslam'a hizmet, Hazreti Peygamber'in memleketine, beldesine hizmet anlayışıyla. Yani o zor dönemlerde, hasta adam olduğu dönemlerde Abdülhamit Han Almanlara oraya tren yolu çektiriyor.
Evet.
Ve Mahir Hoca'nın babası Medine'de kadıymış. Mahir Hoca da o zamanlar çocukluğu orada geçmiş. Bu tren yolu vasıtasıyla kendilerine İstanbul'dan karakulak suyu gelirmiş. Ondan duyar.
Allah Allah ne güzel.
Buradan Beykoz'dan işte buradaki dostları trene veriyorlar. Medine Emine'den onlar karşılıyorlar.
Ne güzel maşallah. Hocam bir ara verelim. İnşallah birazdan tekrar İrfan Gündem'de beraber olacağız efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan Gündemi'nde tekrar beraberiz efendim. Ben Nezih Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz'la birlikte, Yılmaz Beyefendi ile birlikte hem Erkam Radyo'da hem Erkam TV'de yayınlanan programlarımızda sizlere gündem ve irfan ilişkisini bir şekilde tahlil etmeye çalışıyoruz. Hocam ilk bölümde malum ümmetin nasıl hayatımızda önemli bir yeri olduğunu, bu konudaki klişelerin, özellikle ön yargıların aslında nasıl bir hataya sürüklediğini bizi konuşmuştuk. Bu tür hatalardan bir tanesi de kul kavramına ilişkin hocam. Yani kulluk, kölelik, işte kul olma, kulluk yapmayın kimseye, kula kulluk yapmayın kardeşim tarzındaki böyle ifadelerle aslında çok belki de hepimizin hani başımızın tacı olabilecek, belki seyri sülûğün en son makamı olarak ifade edilebilecek bir statüyü böyle ayaklar altına alıyoruz.
Evet.
Bu konuda da hocam biraz hani etimolojik de giderek nasıl bir tahlil yapabiliriz
kulluk kavramına ilişkin? Şimdi efendim kulluk kavramı hakikaten insanın varlık sebebi olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani oradaki liyabudun kelimesinin içinde ibadet var, ubudet var, ubudiyet var.
Yani, ibadet, ubudet, ubudiyet.
Evet, üç önemli şey var. İbadet, Cenab-ı Hakk'a efendim ibadet etmek, yani bildiğimiz manada ona namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, neyse İslam'ın emrettiği ibadet olarak, yani veya hani tarifte var ya, el ibadetu hiyel fi'lu ma yarda bihir rab, Rabb'in razı olduğu her türlü fiil manasına. Ubudet onu rızasını umarak yapmak, rızasını öncelemek, yani Cenab-ı Hakk'ın ve onun bize takdir ettiklerine de sema ve tava demek, yani ubudet o. Ubudiye ise gerçekten kul olmak ona. Yani ona kul ve makbul olabilmek. Makbul bir kul olabilmek yani.
Ni'mel abd yani.
Heh, aynen evet. Öyle. Dolayısıyla birinde ibadet var, öbüründe rıza var, öbüründe de ikisini birlikte sunabilme gayret ve çabası var. Dolayısıyla liyabudun ayeti kerimesinde Allah Teala bize en şerefli statü olarak o ubudiyet ve kulluk statüsünü öngörüyor. Yani bu kullukta insan aslında gerçek özgürlüğe kavuşuyor. Yani insanoğlunun bedeninde, yani ceset mülkünde egemen olmak isteyen, onu kulluğa sevk eden çok önemli şeyler var. Bunlardan birisi nefistir.
Evet.
Yani insanın nefsi çok azgın bir egemenlik şeyine talip olan bir güçtür insanda. Ve hakikaten insan bir Rabb'a kul olmazsa mutlaka nefsine kul olur.
Bu heva ve hevesini ilah edinen, değil mi hocam?
Eferaite men ittehade ilahu hevahu ayet-i kerimesi buna işaret ediyor. Dolayısıyla insanın nefsinin hevasının kulluğundan kurtulmasının ve gerçek özgürlüğe, hürriyete kavuşmasının yolu Allah'a kul olmaktır. Yani Allah'a kul olduğum insan, hani şey öyle diyor ya Mevlana, ben bende şüdem, bende şüdem, bende şüdem. Yani ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Kim benden bundan başka bir söz naklederse, ben o nakledilen sözden de, onu nakledenden de bizarım, şikayetçiyim diyor. Ben kulum diyor. Yani hakikaten kulluk, hakka kulluk olduktan sonra gerçekten çok övünülecek, sevinilecek bir şey ve medar iftihar bir husustur. Dolayısıyla müminler, Müslümanlar, Allah'a inananlar yeryüzünde Tanrı edinilecek, Rab kabul edecek sadece Allah'ı bilirler.
Evet. Hocam zaten Resul Efendimizle ilgili abduhu ve resulü.
O kadar.
Kelime-i şehadette önce abdiyeti, yani
evet,
ubudiyeti
onun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile hani levlake levlak sırrına mazhar bir peygamber olarak ya, ve rahmeten lil alemin sırrına mazhar bir peygamber olarak, değil mi? Önce abduhu diye anılıyor ve o abdiyetiyle resulühü oluyor. Dolayısıyla abdiyet o manada çok önemli bir özellik. Yani onu görmezden gelip insanın gerçekten ben özgürüm diyebilmesi için kutsiyetleri, yani o Allah bilincini, Rab algısını falan bir tarafa gidip ene rabbukumul ala diyen nefsiyle ortaya çıkması demektir.
Evet.
Yani problem orada.
Hocam bir de tabii toplumda da çok böyle insanı kul yapmaya çalışan hem sistemler var, hem insanlar var, hem bir takım mekanizmalar var.
Yani sonra insan ben kulluktan kurtuldum demekle kulluktan kurtulmuyor ki.
Evet.
Yani ben kulluğu kabul etmiyorum.
Dine kul olacaksın yani.
Tabii.
Başka çaren yok.
Zaten şey o. Yani asıl olan o. Yani Allah Teala belki bize, yani ben size kulluk meşrebinde yarattım.
Evet.
Diyor önce.
Çok önemli. Evet.
Bu kulluk meşrebiniz, fıtratınız, yapınız bana kulluğa raci olursa ele mesela. Problem yok.
Kurtardın.
Kurtardın. Ama başka tarafa meylederse hakikaten
o zaman da oyuncak maskara oluyorsun.
Evet, yani rezil rüsvay oluyorsun, maskara oluyorsun, oyuncak haline geliyorsun. En büyük problem. Yani işte insanlar buradaki kulluğu karıştırıyorlar.
Evet.
Yani Allah'a kul olan halka makbul olur aslında.
Evet.
Allah'a kul olan halka makbul olur. Ama Allah'a
çünkü
kul...
kimse ihtiyaç duymaz değil mi hocam?
Tabii.
Yani müstahni olur. Tam böyle.
Her şey ondan dediği zaman, yani bir rahmetli Ali Nihat Tarlan hocam.
Evet.
Ondan biz şeyde Çerenköy'deki evinde bir süre Şeyhi Divanı okuduk. Allah rahmet etsin Selçuk hocam beraber, Mustafa Tahran, Mustafa Uzun falan. Bir ara rahatsızlandı hocam. Prostat kanseriydi. Doktora gitmiş. Tabii endişeli ediyor. Henüz teşhis konmamış. O muayene esnasında şeyde Çapa Tıp Kurs Hastanesi'nde bir profesör muayene ediyor. Endişeden dolayı acaba korkacak bir şey var mı falan filan diyor ama her şey ondan diyor. O nasip ise öyle yapar. O ne yapmışsa doğrudur falan diye de bu arada lafı gönderme yapıyor. Profesör de teist birisiymiş muayeneden. Hocam demiş, siz de inanıyor musunuz demiş. Niye demiş? Allah'a demiş. Ben ondan başkasına inanmıyorum ki demiş. Bitti.
Sana bile inanmıyorum.
Yani seni söyleyeceğim diye beni bağlamaz. Yani hakikaten yani insan ona bağlandım bitti. Başka evet. bir bağlanmasına, başka bir kapı aramasına gerek yok yani.
Evet.
Yani eslim teslem.
Evet.
İslam ol kurtul.
Çünkü hep onun dediği oluyor hocam. Şimdi Meczup Çevik Baba'ya sormuşlar.
Kimi?
Meczup Çevik Baba vardır ya hocam.
Eyvallah hani,
Kayserili.
Meşhur.
İşte Allah'la aran nasıl demişler. Hı. Çok iyi çok iyi de demiş hep onun dediği oluyor demiş.
Doğru. Yani onun dediği olduğunu bildikten ve razı olduktan sonra problem yok zaten.
Tabii o zaman sultan
ama illa
sensin
benim dediğimde evet. olsun dersek o mümkün değil.
Hocam bir de onu mesela karşılaştırdıkları kavram. Hani kulluktan tamam biz kulluktan kurtulduk. Nereye düştüm? Birey oldum diyor. Birey nedir ya?
Birey. Yani birey aciz bir insan demektir. Evet. Yani. Bireylik hakikaten yani bakın bizim İslami inancımızda Allah Teala bizi bakın çok önemli bir ayet-i kerimeyi hatırlattınız bana. İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyor.
Evet.
Bakın yani biz ancak sana kulluk ederiz. Hem de tek ferden değil, birey
evet.
olarak değil.
Evet, birey olarak değil.
Evet. İyyâke nâbudu. Topluca.
Evet.
Yani inanan insanlar olarak, ubudiyete talip insan olarak ancak sana kulluk ederiz. Bu kulluğumuza da ancak senin sen yardımınla
evet.
Muvaffak oluruz. Nestaîn. Yani onda da kendimize varlık görmüyor. Ne kadar muhteşem bir şey bu ya.
Hocam abdiyet aslında bizi ümmete götürüyor değil mi bir tarafından baktığınız
zaman?
Aynen
tabii. Tabii.
Yani cemaate götürüyor, tabii. bir topluluğa götürüyor. Evet. Çünkü tek başına kurtuluş yok.
Kesinlikle ve hakikaten kendini daha güçlü hissediyorsun ümmetin içerisinde, insanların arasında. Onlarla paylaşıyorsun. Efendim hakkın nezdinde bir makbul bir kul oluyorsun. İnsanlar arasındasın, yalnız değilsin. Problemlerinle tek başa çıkmak zorunda değilsin. Yanında kardeşim var, arkadaşım evet. var, hocam var, talebem var neyse birliktesin. Bu muhteşem bir şey. Yani bence bugün insanın en büyük problemi bu individualist felsefenin ürettiği bireyselcilik.
Evet, yalnızlığa yani sürüklüyor.
Tamamen yalnızlığa sürükleniyor. Evet. Bir de özgürlük bunu kuyruğuna taktılar. Özgürlük arayışı, yani hürriyet evet. Arayışı taktılar. Şimdi hem özgürlük hem bireyselcilik insanlar gitgide yalnızlaşıyor.
Hevasının ve hevesinin tamamen evet,
aynen,
kulu olmuş
aynen.
değil mi hocam?
Ve ondan sonra da yani bu işte değerleri de tamamen ortadan kaldırınca bu artık bir yaratık oluyor yani
evet.
sıradan bir yaratık haline belki geliyor. Dönüşüyor yani, Allah korusun.
Allah
yani halbuki evet. yani insan beraber olduğu zaman, insanlarla beraber olduğu zaman değerleri, konuşması, paylaşması, derdine ortak bulması, kendi değerli düşünceleri başkasıyla paylaşması gibi bir ortama sahip.
Hocam İsmet Özel Bey'in bir tespiti var benim çok hoşuma gider.
Evet.
Der ki o cennet birlikte girilen, beraber yaşanan bir yerdir. Cehennem tek başına yanılan
ya,
bir yerdir.
Of,
yani.
Of, of.
Yani cehennem bireylerin yeri aslında.
Evet, evet.
Cennet arkadaş. İse tam da ubudiyet sırrıyla ümmet olmuşların belki yeri yani.
Çok doğru, çok güzel bir tespit hakikaten. Aslında bu söz bile bir açıklama getiriyor. Yani bu dünyada bireysel yaşayanlar cehennem hayatı yaşıyorlar.
Evet, değil mi hocam? Bu dünyada cehennem
tabii,
hayatı
tabii.
yaşıyorlar yani.
Toplu yaşayanlar, evet. birlikte duygularını paylaşanlar, değerlerini paylaşanlar. Cennet hayatı
evet,
yaşıyorlar.
Evet.
Bu o demek aslında.
Evet.
Yani bir ümmet fikrindeki o birlikte yaşama, değerleri paylaşma, heyecanları paylaşma, sevgileri paylaşma muhteşem bir şey.
Evet. Hocam işte o Batı felsefesinde insan insanın kurdudur diye Hobbes'un o meşhur evet. önermesi var ya.
Bizde de yani, insan insanın yurdudur.
Yurdudur. Yani aslında insan insanla sağlıyor. Yani insan tabii. insanla şifa buluyor değil mi hocam?
Aynen, aynen tabii. Yani değeri oradan alıyor. Kıymeti oradan görüyor ve onda teselliyi buluyor.
Evet,
ama
evet.
sığınamadığı, sokulamadığı, konuşamadığı zaman
o zaman aciz, düşman olarak görüyor. Allah muhafaza.
Hayır evet. zaten şey olarak insan varlık olarak da yeryüzünün en aciz varlığı dünyaya geldiği anı düşünün. Yani bir başka el değmese yeni doğan çocuk hayata tutunabilir mi?
Evet.
Başka hiçbir yaratıkta olmayan bir şey bu. Hiçbir yaratık yavrusu dünyaya geldi
yani
zaman
2-3 ayda değil hocam yıllarca yani.
Tabii. Yani 10 yaşına 12 yaşına kadar evet. yani 10-12 yaşında yemeye başlıyor. Yani
evet.
18-20 yaşına kadar da bağımsız hareket edip iş kurmaya veya ne bileyim işte müstakil olmaya imkan bulamıyor. Şimdi hedeflere bunu koyanlar yani bunları biz bağımsız birey yapacağız dediğiniz zaman insanları siz toplu yaşamaktan, paylaşmaktan, birbirine destek olmaktan koparıyorsunuz.
Hocam aslında bu hani son dönemdeki ifsat hareketlerinin en önemli saldırı mekanlarından bir tanesi aile.
Evet.
Aile kurumu. Aslında biz ailede biraz o ümmetin sıcaklığını ya da fert olmanın ya da işte bir yere bağlı olmanın, bir yerle işte kendimizi sağaltmanın aslında yolunu, yordamını öğreniyoruz.
Değil mi hocam? Yani hocam, aile ortadan kalkarsa aslında.
Şimdi insanın en doğal ortadan ihtiyaçlarından birisi beslenme, efendime, barınma ve ondan sonra da sığınma. Yani insan önce aileye ait olma, işte sığınma, onu evet, kastediyorum. Aileye o ait olma duygusuyla sığınıyor. Orada belli kültürlerden de haberdar oluyor. Evet.
Bir kimlik geliştiriyor çünkü hocam.
Kendi başına dini değerlerini, milli değerlerini, efendime söyleyeyim, barınma ile ilgili, yaşama ile ilgili, hayata tutunma ile ilgili ne öğrenecekse önce orada öğreniyor. Evet. Ve orası gerçekten bir mektep. Evet. Yani ve kişiliğin de herhalde en yoğun şekilde oluştuğu dönem o 6 yaşına kadar dönemmiş galiba. %70'i mi %80'i mi o zaman oluşuyor diyorlar. Dolayısıyla yani insanın kişilik inşası ailede oluyor. Evet. O yüzden aile onlar için en tehlikeli alan yani. Evet. Onların giremediği veya onların ifsadını fazla etkileyemediği bir alan. Ama şimdi maalesef bu sosyal medya ile çocukların bile ellerine sosyal medya araçları geçmeye başladığından itibaren bu risk artıyor tabii yani. Onu da görmek lazım. Belki onun da çözümünü üretmek lazım. Belki alternatif şeylerle,
mecralarla, değil mi?
Mecralarla veyahut imkanlarla çocuklarımızı rahatlatmak lazım. Sadece şunun veya bunun ürettiği ürünlere mahkum olmaması lazım çocuklarımız. Evet. Bizim değerlerimizi anlatan filmler mi, kısa metrajlı filmler mi, neyse yani ne olacaksa onları yapılması lazım.
Gerçekten hocam o ümmet bilincinin, işte kul olma bilincinin daha böyle pozitif, hani bugün bizim de biraz şikayet, müşteki olduğumuz o klişelerden kurtulması noktasında belki yeni bir hamleye de ihtiyaç var hocam.
Kesinlikle.
Yani Resulullah'ın ümmeti olmak ne demektir? Yani şu alemlere rahmet olarak gönderilmiş en güzel insanın, yani o ümmetin olduğumuz devlet yeter ifadesi ne kadar güzel.
Muhteşem bir şey.
Nasıl hocam? Hizmetin kıldığımız izzet yeter.
Evet. Hizmetin kıldığımız izzet yeter.
Yani.
Hazreti Peygamber'e hizmet edebilmek izzetlerin, şereflerin en büyüğü. Evet. Süleyman Çelebi ne kadar güzel ifade etmiş.
Evet,
yani.
Evet.
Süleyman Çelebi'nin de yani sehli mütenileri müstesna yani gerçekten.
Evet. Bir de hocam o da bir nasip değil mi? Yani yüzyıllardır böyle.
Tabii 1409'da yazıyor zannediyorum şeyi. Evet. Mevlidi. Yani aşağı yukarı 600 seneyi geçmiş. 600 sene. Tam 600 sene olmuş.
Evet.
600 yılı aşkın bir zamandan beri camilerde, evlerde, medreselerde, mekteplerde, Balkanlarda, Orta Asya'da, Kazan'da ben şey gördüm.
Öyle mi?
Öyle de bir Kazan baskısı mevlidini bir gördüm. Abi, Osmanlıca abi, basılmış.
Maşallah.
Yani bu
ne nasip hocam ya.
Muhteşem bir nasip.
Yani herkes bir kalem bir şeyler yazar ama.
Türkçe, Arapça, Farsça yüzlerce mevlid var.
Evet.
Ama hiçbirisi bunun ulaştığı üstü kabul ulaşmamış.
Evet.
Yani Türkçe'de de var. Evet. Başka benzerleri var. Arapça, Farsça zaten var.
Evet.
Hatta başka dillerde de var. Yani ne bileyim Urduca'da vesaire de var. Ama şeyin Süleyman Çelebi'nin bereketi. Tabii o büyük bir vecd ve coşkuyla Hazreti Peygamber'i diğer peygamberler gibi sıradan peygamber şeklinde yorumlayan "La nüferriku beyne hadim min rusuli" ayet-i kerimesini yani peygamberlikte biz aralarında fark gözetmeyiz. Hepsi peygamberdir. Manasına olan bu şeyi yani fazilette bir hepsi eşittir. Peygamberin diğer peygamberin üstün yoktur diye yorumlayan kişiyi duyunca gayrete gelmiş. Öyle olmaz böyle olur. Hazreti Peygamber'in şeyi fazileti elbette. Çünkü faddalna ba'dahum ala ba'd diyor. Evet. Allah Teala Hazretleri yani birbirine faziletli kıldık diye ifade ediyor. Derecat diyor hatta abi, değil mi? Yani devamında. Dolayısıyla yani kiminle diyor şey olduk. Kelam ile konuştuk Musa Aleyhisselam'ı kastediyor. Hazreti Peygamber'in durumu belli. Dolayısıyla bunları hepsini işitleyen ve Hazreti Peygamber'in onlardan farkı olmadığını anlatan bir işte hatibin konuşması Süleyman Çelebi'yi deşmiş yani.
Evet, evet. Coşturmuş. Geçirmiş.
Coşturmuş ve o da hakikaten kelamın en güzelini söylemiş.
Evet.
Ve bugünlere getirmiş Hazreti Peygamber sevdasını.
Hocam bu gerek ümmet kavramı gerek kul kavramı, ubudiyet. Bunlarla ilgili tabii hani şimdi diyelim bazı kavramları biz tabiri caizse yanlış uygulamalarla kirlettik.
Evet, doğru
mesela maalesef. Şeriat da bunlardan bir tanesi. Mesela şeriat deyince kimilerinin böyle sanki bir yerlerine şeyle dokunulmuş gibi oluyor. Yani
aynen öyle. Yani şeriat kelimesi bayağı bir refleks oluşturdu insanlarda negatif enerji. Ümmet o kadar değil ama yani onun da üzerine giderek bunu böyle yapmaya çalışıyorlar.
Böyle yapmaya çalışıyorlar.
Böyle yapmaya çalışıyorlar.
Şimdi hocam buna karşı tavır nasıl olmalı? Bir hani kulluk meselesi, ubudiyet meselesi. Bunlar tabii inanan insanlar için aziz ve muhterem kavramlar. Bir sıkıntı yok. Ama inanmayanların bu noktadaki yani, düşmanca tavırlarına nasıl
mukabele olmalıyız? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda fikir babalığı yapmış bulunan Ziya Gökalp'in bile İslam ümmetindenim, efendim Garp medeniyetindenim, üçüncüsü neydi?
Türk milletindenim.
Türk milletindenim şeklindeki vurgusu aslında bu ümmet fikrinin ta o zamanlardan beri aslında bir kabul gördüğünü gösteriyor. Yani ümmetçiliği öteleyen, yani ümmetçilik deyince yani Arap'la bir arada bulunmak, aynı sofrayı paylaşmak gibi anlayan ve buna da rıza göstermeyen, biraz böyle batıdan aldıkları düşüncelerle insanları ayrıştıran bir yapının varlığını hissediyoruz. Yani onu görüyorsun. Orada hocam, onu aşağılayan bir tavır var.
Hatta şöyle bir şey de oluyor zaman zaman. Evet. Siz onu ilahiyat mahfillerinde de muhtemelen görüyorsunuzdur hocam.
Görüyoruz.
Ya bu Arap adeti.
Tabii.
Bu normalde işte efendim bize İslam'da şeriat aktarılan, İslam'da yok bu. Evet. Yani bu tamamen Arapların örf ve adetleridir. Evet. Bize dayatılanlar.
Bedevi adet hatta.
Öyle, hatta öyle de diyorlar, evet, değil mi hocam?
Aynen, o da var. Halbuki Hazreti Peygamber'in onayladığı ve değiştirilmesi için herhangi bir yeni fikir söylemediği konu Hazreti Peygamber'in takriri sünnetidir. Ve onu illa bizim değiştirmemiz gerekmez. Ha, ama bir takım adetler vardır ki Hazreti Peygamber değiştirmemiştir. Şartlar gibi değiştirirsiniz onu. Yani giyim, kuşam veya başka bir takım şeylerle ibadet olmayan konularda o zaten değişir. Ama bunu işte Arap adeti diyerek, küçümseyerek, Arap'ı, Araplığı ve Arap milletini, kavmiyetini küçümseyerek yapılacak olan bir algı bence İslami bir yaklaşım tarzı değildir. İnsani de değildir. Kaldı ki Araplar bizim kardeşlerimiz, yani sonuçta biz onların delaletiyle Müslüman olduk. Onlar Orta Asya'ya gelmeselerdi, Hazreti Osman zamanında Kusen bin Abbas veya ne bileyim yine Hazreti Osman'ın oğlu Muhammed gelmeseydi, benzerleri gelmeseydi, evet, oraya, biz bugün Müslümanlıkla şereflenmiş olmayacaktık. Dolayısıyla Araplar ve Hazreti Peygamber'in mevcudiyeti Arap kavmi içerisinde bizim Arap milletine karşı bir ayrı muhabbetimize vesile olmuştur. Ondan da vazgeçtik. İnsan olarak onlar da bizimle aynı haklara, aynı imkanlara sahiptir. Biz onları kendimizden aşağıda göremeyiz. Kendimizi onlardan yukarıda asla göremeyiz. Hele hele ümmet fikrine sahip bir insan asla bir statü başkasından farklı olarak kendine
zaten izafe edemez. Zaten ayette de ifade edildiği gibi hocam. İnne ekremekum indallahi etkakum. Evet. O kadar yani.
Yani o da çok bence manidar. Yani ekremekum indallahi etkakum. Yani takvaya atıfta bulunması Allah Teala'nın. Niye? Çünkü takva kalpte bir hadise.
Evet.
Görülmüyor.
Bilemezsiniz, hayır, değil mi
görülmüyor
hocam? Görülmüyor. Kalbini yarıp baktı mı diyor
takva
ya.
Takva ölçer henüz icat olmadı.
Takva ölçer.
Takva ölçer icat olursa belki o zaman görülür. Dolayısıyla kimin takvalı olduğunu henüz bilemiyoruz. Dolayısıyla biz herkesin bizden daha takvalı olduğuna inanıyoruz.
Takvası azmış demiş değil mi hocam?
O var yine takvası azmış demiş.
Onu da anlatalım isterseniz hocam, buyurun. Onu da bitirelim. Hitamuhu, gerçi misk mi bilmiyorum ama hitamuhu misk olsun. Temessül vesile olsun.
Şimdi hoca efendinin birisi böyle işte umreye gittik, umreye gideceğiz falan filan diye konuşuyor. Bir başkası demiş ki, yani daha doğrusu halktan birisi, şu kadar oraya gittik, bu sene de hacca gideceğiz, 3. 5. 10. falan filan diye. Yani bir hoca efendi demiş ki, ya bu kadar da bu hac umre işini çok yüceltmeyin, çok şey yapmayın. Hazreti Peygamber, yani çoğaltmayın sayısını. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir kere hac etti demiş ömründe. Yani toplam 63 yıllık ömür boyunca İslami hacı bir keredir peygamberimiz.
Umresi de 3-4'tür.
Umresi belki, birkaç sayıdadır deyince. O bari yine takvası azıymış demiş.
Yani
peygamberde takvayı az gören bir algı yani. Şimdi evet, evet. Ölçüyü siz oraya sefere gitmekle ölçerseniz, işte takvayı evet, böyle ölçerseniz, takva ölçer yok onun için.
Bir tarafta kimse... bu işin böyle takvasıyla kendisini evet, nerede gören, al birini vur ötekin hocam. Öbürü de ümmet olmakla böyle tamamen kendisini evet, düşmüş zannediyor. Yani
onun için bence evet, ümmetin kriterlerini kullanmak lazım. Evet. Ümmetin kriteri Kur'an'ın kriteridir. O da inne ekremekum indallahi etkakum.
Yani Allah katında evet, en şereflisiniz, evet, takvası en çok olanınız.
Hepiniz topraktansınız. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem topraktandır. Dolayısıyla aranızda bir fark yoktur.
O kadar.
Evet. Unutmamak lazım.
Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim İrfan gündeminde hocamızla gerçekten ümmet gibi, kulluk gibi, şeriat gibi kavramlar üzerine güzel bir tahlil gerçekleştirdik. Bir sonrakine buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.